Ayrım 16. Dünün Dünyası. Stefan Zweig. Sayfa 159. Bu görüşme 1913 yılındaydı. Patlaması hiç de uzak sayılmayan bir Avrupa Savaşı'nı hazırlıksız ve eli kolu bağlı karşılamamanın bizler için baş ödev olduğunu bu ilk görüşmeden öğrendim. Kesin saat gelip çattığında bir şeyler yapmak gerekiyordu ve Roland acı duysa da yüreğini buna göre pekleştirmişti. Bizler de kendi çevrelerimizde bir şeyler yapmalıydık. Ben birçok şeyi Almanca'ya çevirmiş, komşularımızdaki yazarları tanımıştım. 1912'de Verheyen'in Almanya'da yaptığı bir konferans gezisinde birlikte dolaşmıştım. Bu gezide simgesel bir Alman-Fransız kardeşlik gösterisi yapılmış ve Hamburg'da Fransızcanın en büyük şairi Verheyen'le Almanların en büyük şairi Dehmel herkesin önünde kucaklaşmıştı. Reinhardt'ı Verheyen'in yeni oyununda oynamaya razı etmiştim. İşbirliğimiz hiçbir zaman böylesine içtenlikli, sıkı ve canlı olmuş değildi. Aşırı heyecanlandığımız bazı anlarda doğruyu ve kurtuluş yolunu dünyaya gösterdiğimiz konusunda kendi kendimizi aldatıyorduk. Ama dünya böyle edebiyat gösterilerini umursamıyor, bildiği yanlış yolda yürüyordu. Düzende görünmez sürtüşmelerin çıkardığı elektrikli bir çıtırtı vardı ve Zabern olayı gibi, Arnavutluk tedirginliği gibi, beceriksiz bir gazete demeci gibi bir kıvılcım sık sık düşüyordu. Yalnızca bir kıvılcımdı ama bunların bir teki de o dağlar gibi yığılmış patlayıcı maddeyi patlatmaya yeterdi. Hele biz Avusturyalılar tedirginliğin tam ortasında bulunduğumuzu seziyorduk. 1910'da İmparator Franz Joseph 80. yaşını bitirmişti. Artık yalnızca bir simge olan bu akbak ihtiyarla işler daha fazla yürütülemezdi. Gizli bir duygu yayılıyor, insanları etkiliyordu. İhtiyar göçtükten sonra 1000 yıllık imparatorluğun çözülmesi önlenemezdi. İçte çeşitli ulusçu gruplar karşılıklı baskıyı artırıyordu. Dışta İtalya, Sırbistan, Romanya ve bir bakıma Almanya bile imparatorluğu bölüşmek için bekleşiyorlardı. Krupp'la Schneider, Crosso'nun sonradan Almanlarla İtalyanların uçaklarını İspanya Savaşı'nda kullanması gibi toplarını yabancı insan malzemesinde denediği Balkan Savaşı bizi hızlı akıntısına gitgide daha da çok katıyordu. Sık sık ödümüz patlıyor ama her seferinde neyse bir şey olmadı, İnşallah bir daha benzeri görülmez diye soluk alıyorduk. Zamanın gerçeklerini yeniden sıralamanın, olayların ruhsal atmosferini yeniden vermekten 1000 kez kolay olduğu deneyle bilinir. Zamanın bıraktıklarına resmi olaylarddan çok küçük ve kişisel serüvenlerde rastlanır. Burada bunlardan bir tanesini anlatacağım. Dürüst olmam gerekirse o günlerde savaş çıkacağına inanmıyordum. Tam 2 kez açık gözle savaş rüyası gördüm ve korkuyla yerimden sıçradım. Birincisi tarihin bütün kulis serüvenleri gibi pek az bilinen Red olayındaydı. Epeyce karışık bir casusluk olayının başlıca kişisi olan bu Albay Redley, ben yalnızca şöylesine bir tanımıştım. Benim semtimde bir sokak ötede oturuyordu. Savcı dostum T, kahvede kurulup tadını çıkara çıkara kürosunu tüttüren sevimli bir adamla tanıştırmıştı beni. O günden beri selamlaşırdık. Ama hayatta ne çok sırla çevrili olduğumuz ve burnumuzun dibindeki insanlar konusunda pek az bilgimiz bulunduğu günün birinde kafama dank etti. Dış görünüşüyle sıradan bir Avusturya subayına benzeyen bu adam, veliahtın en güvendiği kişiydi ve en önemli bir yetkili makam olan ordu gizli servisini yönetme ve düşmanın gizli servisini dağıtma görevi ona verilmişti. Ama 1912'de Balkan Savaşı sırasında Rusya ve Avusturya karşılıklı seferberlik hazırlığı yaparken Avusturya ordusunun en gizli belgesi olan yürüyüş planının Rusya'ya satılmış olduğu ortaya çıktı. Savaşta olsaydı korkunç bir felakete yol açardı. Çünkü Ruslar Avusturya'nın saldırı planlarını bir bir öğrenmiş bulunacaktı. Bu vatan hainliği genelkurmay içinde müthiş bir panik yarattı. Örgütün başındaki kişi olarak Albay Redle düşen görev haini bulup ortaya çıkarmaktı. Böyle birisi ancak yüksek kademelerde olabilirdi. Askeri makamların becerisine pek güvenmeyen Dışişleri Bakanlığı da yetkili makamların birbirini kıskanıp karşı oyunlara girmelerinin tipik bir örneğini vererek genelkurmaya haber vermeksizin ondan bağımsız bir soruşturma açılması emrini verdi. Ayrıca başka önlemlerin yanında bu amaçla yurt dışından gelecek bütün mektupların gizlilik kuralına uymaksızın açılmasını istedi. Günün birinde bir postaneye Rus sınır istasyonu Podvoloska'dan Opera Balosu adlı Postrestant adresine bir mektup geldi. Açılınca mektup yerine gıcır gıcır 6 ya da 8 tane binlik Avusturya kronu bulundu. Bu kuşkulu durum hemen polise bildirildi. Gişeye bir gizli polis oturtuldu ve kuşkulu mektubu isteyecek kişinin hemen yakalanması buyruğu verildi. Dram bir an içinde olsa Viyanalı'nın rahatına düşkünlüğü yüzünden yön değiştirdi. Öğle üzeri bir bay gelip Opera Balosu şifreli mektubu isteyince gişe memuru da önceden kararlaştırılan işareti polise verdi. Ama polis az önce şöyle bir kadeh bira içmeye gitmişti. Döndüğünde yabancı bayın bir faytona atlayıp bilinmeyen bir yöne uzaklaştığını öğrenmekten başka şey elinden gelmedi. Ama bu Viyana komedisinin bir de ikinci bölümü vardı. Hemen de başladı. O tarihte bu çok zarif faytonların arabacısı, bir faytoncu olarak kendini pek kibar saydığından arabayı başkasına yıkatırdı. Bundan ötürü de her araba durağında o tarihte kullanılan bir deyimle yıkayıcılar bulunur, hayvanlara yem verip arabayı yıkarlardı. İşte bu yıkayıcılardan biri, yabancı bayı az önce bilinmeyen bir semte götüren o arabanın plaka sayısını neyse ki aklında tutmuştu. 15 dakika içinde bütün polis merkezleri harekete geçirilip arabacı bulunmuştu. Arabacı Albay Red'le hep rastladığım Kafe Kaiserhof'a bıraktığı obayı tanımlamıştı. Yabancının zarfı açmak için kullandığı çakı da bulunmuştu arabada. Polis afiyeleri hemen Kafe Kaiserhof'a seyirtmişti. Arabacının tanımladığı bay bu arada gitmişti. Ama garsonlar bir an bile düşünmeden o bayın her zamanki müşterileri Albay Red olduğunu ve az önce de Hotel Klomser'e döndüğünü açıkladılar. Polis afiyesi donup kalmıştı. Olay çözülmüştü. Avusturya ordusunun casusluk örgütünün en yüksek şefi Rus Genelkurmayı'nın parayla satın alınmış bir casusuydu. Yalnız saldırı planlarını ve benzerlerini satmakla kalmamıştı. Geçen yıl Rusya'ya yolladığı Avusturya casuslarının hep yakalanıp hüküm giymelerinin nedeni anlaşılıyordu. Her yana çılgınca telefonlar yağdırıldı. Sonunda Avusturya Genelkurmay Başkanı Konrad von Hetzendorf bulundu. O sırada odada bulunan bir görgü tanığının anlattığına göre Genelkurmay Başkanı'nın yüzü ilk sözleri duyar duymaz kağıt gibi olmuştu. Sonra saraya telefon edilmişti, onlara danışılmıştı. Neresinden başlamalıydı? Bu arada polis de Albay Redl'in kaçmaması için önlemler almıştı. Albay Redl, Hotel Klomser'den çıkmak üzere kapıcıya bir şeyler söylerken polis afiyelerinden biri usulca yaklaşmış, nazik bir sesle ''Sayın albayım, bu çakıyı arabada siz unutmadınız mı?'' diye sormuştu. Albay Redl her şeyin bittiğini hemen anlamıştı. Nereye gitse peşini bırakmayan polis afiyelerinin iyi tanıdığı suratları karşısındaydı. Otele dönünce arkasından odaya giren iki subay masanın üstüne bir tabanca bırakmışlardı. Çünkü saray, Avusturya ordusu için böylesine yüz kızartıcı bir olayın sessiz bitirilmesini uygun görmüştü. Subaylar, Redlin odasının kapısı önünde sabahın ikisine kadar beklediler. Sonunda içeriden bir tabanca sesi duyuldu. Ertesi gün, akşam gazetelerinde çıkan kısa bir ölüm haberinde, Avusturya ordusunda değerli hizmetler görmüş olan Albay Redlin ansızın öldüğü yazıldı. Ne var ki albayın izlenmesine pek çok kişi katılmış ve sırrı saklamak güçleşmişti. Bu konuda zamanla ortaya çıkan ayrıntılar psikolojik bakımdan çok şey aydınlattı. Albay Red, şeflerinden ya da arkadaşlarından hiçbirinin bilmemesine karşın eşcinseldi ve bu yüzden de yıllardır şantajcıların elindeydi. Şantajcıların zorlamasıyla bulaşmıştı bu işe. Ordu bunları öğrenince dehşetle ürperdi. Savaş patlamış bulunsaydı bir tek kişi yüzünden yüz binlerce insan ölecek ve imparatorluk uçurumun kenarına sürüklenecekti. Biz Avusturyalılar bir yıl önce dünya savaşına ne kadar yaklaşmış olduğumuzu ancak o saat kavradık. İlk olarak gırtlağıma bir şey takılmıştı. Ertesi gün zamanımızın eşsiz ve iyi yürekli Kassandra'sı Homer'e göre Pyrrhus kızı olup Tanrı Apollon tarafından kahinliğe ulaştırılmıştı. Bertha von Suttner'a rastladım. Suttner ileri gelen bir aristokrat ailedendi. 1866 savaşının korkunçluklarını gençliğinde Bohemya'da oturdukları sarayın yakınında görmüş ve Florence Nightingale gibi ömrünü tutkuyla tek bir ödeve adamıştı. İkinci bir savaşı önlemek istiyordu. Yazdığı Silahları Teslim romanı dünya çapında başarıya ulaştı. Barış uğrunda sayısız gösteri toplantısı düzenliyordu. Ama bütün hayatının en büyük başarısı dinamiti bulan Alfred Nobel'in vicdanını uyandırması, dinamitle yol açtığı felaketlerin bedeli olarak uluslararası anlayış ve barış için bir Nobel ödülü kurdurmuş olmasıydı. Von Suttner büyük bir heyecanla bana yaklaşmış ve sokağın ortasında "İnsanlar olup bitenlerin farkında değil" diye yüksek sesle bağırmıştı. Oysa başka zamanlar çok usul ve yumuşak konuşurdu. Savaş çoktan başlamıştı ama onlar her şeyi bizlerden yine sakladılar, her şeyi gizlediler. "Siz gençler neden bir şeyler yapmıyorsunuz? Olup bitenler daha çok sizi ilgilendirir. Her şeyi biz birkaç yaşlı kadına bırakmayın. Bizleri dinleyen yok." Paris'e gideceğimi anlattım ona. Belki de ortak bir gösteri yapılabilirdi. O "ama neden belki" diye direndi. Durum her zamankinden çok daha kötü. Çark dönmeye başladı bile. Onu yatıştırmak şöyle dursun, ben kendim tedirginleşmiştim. Fransa'da başımdan geçen küçük bir olay, Viyana'da pek az ciddiye alınan bu yaşlı kadının nasıl da peygamberce ileriyi gördüğünü ortaya çıkardı. Olay aslında pek önemsizdi ama benim için büyük anlamı vardı. 1914 baharında Paris'te bir bayan arkadaşımla Leonardo da Vinci'nin mezarını görmek için birkaç günlüğüne Turin'e gitmiştim. Loire Irmağı'nın güneşli ve hoş kıyısında saatlerce dolaştığımızdan akşama iyice yorgun düşmüştük. Bu durumda Balzac'ın doğduğu evi görmek için daha önce de uğradığım o biraz uyuşuk turda sinemaya gitmeye karar verdik. Küçük bir kenar semt sinemasıydı. Yeni zamanların o pırıl pırıl camdan ve kromdan yapılarıyla en küçük bir benzerliği yoktu. Üstün körü düzenlenmiş bir salon, kendi halinde insanlar, işçiler, askerler, pazarcı kadınlar, sözün kısası gerçek halkla doluydu. Keyifli keyifli çene çalıyor, yasağı boş verip Scaferlati ve Caporal sigaralarının mavi halkalarını ağır kokan havaya savuruyorlardı. Beyaz perdede önce dünya haberleri başladı. İngiltere'deki bir kayık yarışına seyirciler pek güldüler. Bir sürü de gevezelik ettiler. Sonra bir Fransız askeri geçit töreni başladı. Halk bununla pek ilgilenmedi. Daha sonra İmparator Wilhelm Viyana'da Franz Joseph'i ziyaret ediyor bölümü başladı. Perdede Viyana'nın o sevimsiz batı istasyonu ve gara giren treni bekleyen birkaç polis göründü. Bir sinyalden sonra da İmparator Joseph konuğunu karşılamak üzere onur kıtası boyunca ilerledi. Yaşlı imparator hafifçe kamburunu çıkararak ve sarsak yürüyüşüyle geçerken turlular bu kocamış favorili ihtiyacıya kahkahayı bastılar. Beyaz perdede tren gara girmiş, birinci, ikinci, üçüncü vagon görünmüştü. Vagonun kapısı açılmış ve Avusturya generali üniforması giymiş olan dimdik bıyıklı ikinci Wilhelm perona ayak basmıştı. İmparator Wilhelm'in perdede görünmesiyle karanlık salonda çılgınca ıslıklar ve tepinmeler başlayıverdi. Dünya politikası konusundaki bilgileri gazetede okuduklarından öteye geçmeyen iyi yürekli Tuğrullar bir an için çıldırmıştı. "Müthiş korktum, ödüm patlamıştı. Yıllardır sürdürülen kin propagandasının ne denli derinliklere işlemiş olduğunu anlamıştım. Küçük bir taşra kentindeki kendi halinde yurttaşlar ve askerler bile imparatora ve Almanya'ya karşı öylesine kışkırtılmıştı ki beyaz perdede birkaç saniyelik bir görüntü çileden çıkmalarına yetiyordu. Ama öteki sahnelerde her şey hemen unutuldu. Seyirciler filmdeki en küçük bir gülünçlüğe karınlarını tutarak gülüyor, keyiften dizlerine vurup patırtı koparıyorlardı. Evet, bu olanlar bir saniye sürmüştü. Ama nerede olursa olsun ciddi bir bunalım anında ulusları kışkırtmanın bütün anlaşma çabalarımıza ve çırpınmalarımıza karşın ne kadar kolay olduğunu görmeme yetmişti. O gece bütün keyfim kaçtı. Uyuyamadım. Olay Paris'te geçseydi beni yine tedirginleştirirdi ama böylesine değil. Müthiş bir kinin bu küçük taşra kentine, bu iyi yürekli ve kendi hallerinde insanların içine kadar işlemiş olduğunu görmek tüylerimi ürpertmişti. Olayı sonradan dostlarıma anlattım. Çoğu ciddiye almadı ve Kraliçe Victoria ile alay ederdik ama 2 yıl sonra İngilizlerle anlaşma yaptık, dediler. Sen Fransızları tanımıyorsun. Onlar politikada pek derine gitmez. Bir tek Roland değişik düşünüyordu. Bir ulus ne kadar bön olursa kandırmak da öyle kolaydır, diyordu. Poincar seçileli beri işler kötü gidiyordu. Petersburg yolculuğu pek hoş geçmeyecek. Yazın Viyana'da toplantıya çağrılan Sosyalist Enternasyoneli Kongresi üzerine onunla daha bir süre konuştuk. Ama Roland bu konuda da başkalarından daha kuşkuluydu. Seferberlik duyurusu duvarlara yapıştırılınca kaç kişinin karşı durabileceğini Tanrı bilir, diyordu. Kitle duygulanmaları ve kitle isteri nöbetleri çağında yaşıyoruz. Savaş çıkarsa bunların gücü hissedilecektir. Ama böyle tasalı anların örümcek ağlarının rüzgara dayanmaması gibi çabuk geçtiğini daha önce söylemiştim. Gerçi zaman zaman savaşı düşünüyorduk ama bu arada bir ölümü hatırlamamıza benziyordu. Nasıl olsa günün birinde geleceği bilinen ama hep çok uzaklarda sanılan bir şeyi düşünmemiz gibi bir duyguydu. Ve o günlerde Paris çok güzeldi. Bizler de çok genç, çok mutluyduk. Jules Romance'in buluşu olan o çok şirin şakayı bugün de hatırlarım. Şairler Prensi'ni alaya almak için saf ve bönce bir adama Düşünürler Prensi tacı giydirilmiş ve üniversitelilerce Panteon'a Rodin heykelinin önüne kadar törenle götürülmüştü. O günün akşamı da eğlenceli bir şölende öğrenciler gibi çılgınca coşup kıyametleri koparmıştık. Ağaçlar çiçekteydi. Hava tatlı ve hafifti. Bu güzellikler karşısında aklını alamayacağı kötülükleri kim düşünürdü? Dostlar her zamankinden daha dosttu. Yabancı ülkelerde, sözde düşman ülkelerde yeni yeni dostlar kazanılmıştı. Kent her zamankinden daha tasasızdı ve bu durum tasasızların daha çok hoşuna gidiyordu. O günlerde Verhaeren'i bir konferans için gittiği Rouen'e kadar götürmüştüm. Gece bir ara büyük kilisenin önünde durmuştuk. Sivri kuleleri ay ışığında parlıyordu. Böyle hoş mucizeler hepimizin değil de bir tek ana yurdun olabilir miydi hala? Hepimizin olmamalı mıydı? Rouen istasyonunda övgüler yazdığı o makinelerin birinin 2 yıl sonra onu parçalayacağı yerde birbirimizden ayrıldık. Beni kucaklarken 1 Ağustos'ta Kayo, Kübik'te benim evimde buluşacağız dedi. Söz verdim. Çünkü her yıl onu yazlığında görmeye giderdim. Yeni şiirlerini birlikte Almanca'ya çevirirdik. Bu yıl neden gitmeyecektim? Öteki dostlarla da Paris'te tasasızca vedalaştım. 40 yıllık evinden birkaç haftalığına uzaklaşır gibi sıradan, duyarsızca bir ayrılıştı. Önümüzdeki aylar için planım hazırdı. Önce Avusturya'da bir köşeye çekilip Dostoyevski çalışmalarımı, oysa ancak 5 yıl sonra yayınlayabildim, ilerletmek ve her biri bir büyük ulusu en büyük romancısıyla tanıtan 3 usta kitabımı bitirmek istiyordum. Sonra Verhaeren'e gidecektim. Daha sonra da epeydir tasarladığım Rusya yolculuğuna çıkacak ve düşüncede karşılıklı yakınlaşma sağlamak için bir grup kurmaya çalışacaktım. 32 yaşımın önünde her şey apaçık ve apaydınlık beni bekliyordu. Bu parlak yaz aylarında dünya olgun bir meyve kadar güzel ve anlamlıydı. Ben onun bugününü de daha güzel ve büyük yarınlarını da seviyordum. Ama 28 Temmuz 1914'te Saraybosna'da patlayan bir kurşun, içinde yetişip büyüdüğümüz ve yurdumuz bildiğimiz o yaratıcı sağduyu dünyasını, o güvenli dünyayı içi boş bir toprak küp gibi bin parçaya ayırıverdi bir saniyede. 16. ayrımın sonu, sayfa 165.